16. kaset, 1. yüz, sayfa 606. Bakışlarındaki acı gülümseme birden birinin boğazımı sıkması gibi acımasızca kavrayıverdi. Soluğum kesiliyor sandım. Bir kez daha baktım ve yeniden yüreğim tam boğazımda dövünmeye başladı. Tüm olanlardan beni sorumlu tutuyormuş gibi bakıyordu. Sanki tüm bunlar olacaktı da, peki o zaman neden biz hepimiz küçük bir yanlışlığımız yüzünden, diyordu. Kimsin sen? Diye boğulmaktan kurtulmak istermiş gibi kolumu ona tutunmak için uzattığımda birden kolumun boşlukta kaldığını, sendelediğimi ve onun Troçki'nin peşinden taş merdivenlerden bir rüzgar gibi inip gözden gittiğini, tüm bunları ne birini ötekinden ne öbürünü ötekinden daha önce ya da daha geç oluşmadan hepsini birden bir anda gördüm. Zinuşka dalgın gözleriyle bana mı bakıyordu yoksa artık zar zor duyulan dış kapıdakilerin seslerini mi dinlemeye çalışıyordu bilmiyorum. Göğsünde düğümlenen, sanki kendi göğüs boşluğunda yankılanan boğuk öksürüklerini bastırmaya çalışarak içeriye çekildi ve işte o zaman ben de bir gölge gibi onun ardından evin içine süzüldüm. Sedova tanıklığını sürdürüyor. Otomobil silme doldu. Seryoja bacaklarını zorla çekebildi içeriye. Bizimle birlikte Bieloborodov'da bulunuyordu. Moskova sokaklarından hareket ettik. Seryoja'nın kalpağı yoktu başında. Hemen yola koyulmanın telaşından kendisininkini almayı unutmuştu. Kazan garına değil, bu kez başka bir yoldan Yaroslav garına getirildik. Seryoja bir aralık çalıştığı iş yerine koşup oradan baldızıma telefon etmek için arabadan çıkmak girişiminde bulundu. Ajanlar Seryoja'yı kollarından sımsıkı yakalayıp Troçki'den oğlunun arabadan inmemesini sağlamasını rica ettiler. Bomboş gara vardık. Ajanlar Troçki'yi lojmanlardan indirdikleri gibi taşıdılar kompartımanına. Liova rastladığı demiryolu işçilerine bağırıyordu. ''Yoldaşlar görün, bakın nasıl götürüyorlar yoldaş Troçki'yi.'' Bir zamanlar av partilerinde Troçki'ye eşlik etmiş olan bir ajan Liova'yı yakasından kavradı. ''Sen hiç tabancanın bu türlüsünü gördün mü ha?'' diye bağırdı küstahça. Seryoja edinimli bir jimnastikçinin tokadıyla karşılık verdi kendisine. Ve işte sonunda vagondayız. Öğleden sonra saat 2'ydi. Georgi Vasilievich. Ev darmadağınıktı. Troçki'nin çalışma odasının kapı camı boydan boya yere inmişti. Cam parçalarının üstüne görevliler kalın botlarıyla bastıklarından daha da ufalanmış bu cam parçaları dışarıdan gelenlerin getirdikleri karların erimesiyle yer yer oluşan su birikintilerine karışmış, eve tam bir harabe, tam bir yıkıntı görünümü vermişti. Troçkiler birçok şeyi alıp götürme olanağını bile bulamamışlardı. Her şey apar topar alınıp götürüldüklerini gösteriyordu. Dün kazan garından geri getirdiğimiz valizlerin hemen hemen hepsi kapı ardında öylece bıraktığımız gibi yığılı kalmışlardı. İçinden birini bile alıp götürememişlerdi. Oysa bu valizler özellikle kişisel gereksinimleri içindi. Yemek salonuna girdiğimde Nina'nın pencereden sırtı bize dönük dışarıya bakmakta olduğunu gördüm. Küçük kızları Troçki'nin dışarıda sokakta zorla arabaya tıkılışını izliyordu. Zinuşka bir gün önce gördüğüm yerde yani babasının oturduğu koltuğun tam karşısındaki yüksekçe bir iskemlede oturuyor, derin derin öksürüyordu. Zinuşka veremdi. Babasını bir daha hiç ama hiç görememe olasılığı büyüktü. Bir süre yemek salonunda oturdum. Kısa bir süre sonra eve konuklar dolmaya başladı. Bunlar arasında partiden atılmış, henüz sürgün sıraları kendilerine gelmemiş olan karşıtçıların önde gelenleri de vardı. Onlar da elleri kulağında, kendi evlerinde GPU ajanlarının bir gün kapılarını çalmalarını, sürgün yerleriyle sürgüne çıkacakları günün kendilerine bildirilmesini bekliyorlardı. Ev gittikçe kalabalıklaşıyordu. Özellikle gençler derin bir şaşkınlık içinde, dünkü başarılı gösterilerinden sonra böyle birdenbire yayakalı verdiklerini görmenin bozumunda, zaman zaman bir şeyler yapmış olmak için bir aşağı iniyor, bir yukarı çıkıyor, kendi aralarında öbek öbek konuşuyorlardı. Bu atlatılmaya karşı içlerinde duydukları kin yüzlerinden apaçık okunuyordu. Yavaşça kalktım. Evi şöyle bir dolaştım. Troçki'nin çalışma odasının kapısı önünden geçerken kapının önünde çakılmış gibi kalıverdim. İçeride iki görevli vardı. Başlarını kaldırmadan, benim kendilerini izlediğimi bile duyarlamadan telaşla bir arayışın içine gömülüp gitmişlerdi. Biri odanın tam ortasındaki sandığı kanırtarak açmaya uğraşıyordu. Troçki'nin en önemli notlarının, arşivinin bir bölümünün bu sandıkta bulunduğunu biliyordum. Sandığın kapağını demir bir kolla zorlayarak sonunda açmayı başardı. Sandığın kapağını kilitlerden kurtulunca şöyle kendinden hiç de beklenmeyen bir özenle kaldırdı. Sonra elindeki levye ile demir çekici bir yana usulca koyarak sandığın içindekilere gittikçe artan bir hızla yumuldu. Kitapların, notların üzerine şöyle bir bakıyor, sonra yerlerine koyup yerleştirme kaygısı duymadan tuttuğu gibi odanın bir köşesine fırlatıyordu. Sanırım 5 ya da 10 dakika içinde tüm sandıktakiler odaya saçıldı. Adam besbelli bir evrak, bir belge arıyordu. Kendisine bu belgenin bulunması konusunda kesin emir verildiği belliydi. Öteki görevli, Troçki'nin çalışma masasının tüm çekmecelerini bir bir kaldırıp yere döküyor, sonra yere döktüklerine hiç eğilmeden ayağıyla şöyle bir aralayıp göz atıyordu. O zaman anladım ki bu iki görevli de aradıkları şeyi çok iyi bilmektedirler. Kendileri bunu daha önce ya görmüşler ya da kendilerine gösterilmiştir. Bir bakışta tanıyacak kadar yakından bilmektedirler aradıkları şeyi. Bir an hangisi olduğunu bilmiyorum. Sandığı allak bullak edenle mi, yoksa masanın gözündekileri boşaltanla mı, ne göz göze geldik. Adam önce bir baktı, sonra başıyla hafifçe selam vererek çalışmasını sürdürdü. Yavaşça odanın önünden ayrıldım. Apar topar götürüldüklerinden yatak odalarını bile toplamaya olanak bulamamışlardı. Sanki sıcaklıkları kalmıştı yataklarında. Bir ölünün kendi sıcaklığını henüz bırakmadığı gibi. Az sonra o iki görevlinin aynı aç kurt saldırısıyla bu yatak odasına da saldıracaklarını düşününce derin bir boğuntu boğazımda düğümlenmeye başladı. Sanki ona dokunmalarını engelleyebilirmişim gibi yatak odalarının kapısını çekip uzaklaştım. Koridor yeni gelenlerin botlarıyla tümden çamurlaşmıştı. Yemek salonundan içeriye girdiğimde ise donup kaldım. Yemek salonunda bulunanların hepsi ayağa kaldırılmışlardı. Elleri başlarının üzerine koydurtulmuştu. GPU ajanlarının bir bölümü ellerinde tabancaları yemek salondakilerinin üzerlerine doğru çevirmişler. Öteki bir bölümü de elleri başlarının üzerindekilerin üstlerini başlarına aramaya koyulmuşlardı. Aradıklarını kaba bir biçimde kenara itiyorlar, sonra ötekine geçiyorlardı. Ayağa kalkmayanların içinde bir tek Nina ile Zinuşka vardı. Hiç kimse de onların üstünü aramaya yeltenmek istemedi. Yavaş yavaş yaklaşmaya başladım. Nina'nın önünde duran adam geriye döndüğünde tüm rengi önce birdenbire sapsarı, hemen ardından da kıpkırmızı kesildi. Muralov'tu bu. Troçki'nin hiç yanından ayrılmamaya alabildiğine özen gösteren bu adamın bir tümcesini anımsadım. Temmuz günlerindeydi. Halk Turit Sarayı'nı ele geçirmişti. Sovyet Yürütme Kurulu derin bir bunalım içinde ne yapacağını bilemiyordu. Ama kısa bir süre sonra Sovyet'e bağlı birlikler kenti ele geçirince bu kez Bolşevik fraksiyon derin bir bunalıma düşmüştü. Kamenev-Stalin ikilisinin oluşturduğu kadrolar uzlaşmacı bir biçimde Sovyet Yürütme Kurulu ile pazarlıklara oturmak için her türlü yolu denemeye başlamışlardı. Muralov o zaman durumu bana şöyle anlatmıştı. Lenin orada yoktu. Öteki yöneticiler arasında soğukkanlılığını yitirmeyen tek kişi Troçki'ydi. Muralov'la hiç kıpırdamadan birbirimize bakıyorduk. ''Yoldaş Georgi Vasilievich'' dedi titrek bir sesle. ''Siz de tıpkı ötekiler gibi ellerinizi başınızın üstüne koyun lütfen.'' O zaman ona doğru hafifçe eğildim. ''Yoldaş Muralov'' dedim. ''Belimde tabancam olduğunu biliyorsun. Hem de son model. Yarı otomatik tabancalarımızdan biri. Bu tabancayı benim belimden alabilmen için ya senin elindekinin ya benim belimdekinin tüm kurşunlarını birbirimizin üstüne boşaltmak zorundayız.'' Muralov sapsarı bir yüzle dondu. Elleri başının üzerinde, Rakovski'nin sapsarı bir yüzle bizi izlemekte olduğunu yarım gözle gördüm. Glassman da oradaydı ve onun da elleri başının üzerindeydi. Glassman'ı böyle görmek birden derin bir biçimde sarstı beni. Olduğum yerde hafifçe başımın döndüğünü çok iyi anımsıyorum. Muralov'dan gözümü hiç ayırmıyordum. Troçki'nin evinde silahların patlamasının ne anlama geleceğini bilmeyecek kadar ebleh bir adam değildi. Elindeki tabancasını beline yerleştirirken, ''Haklısın yoldaş Georgi Vasilievich Butov'' dedi. ''Önemli bir görevde olduğunuzu unutmuştum. Bundan sonraki karşılaşmalarımızda umarım böyle bir durumda olmayız. Dostça, yoldaşça ilişkiler içinde kalırız Vasilievich.'' Bir süre sonra Muralov adamlarını toplayıp gitti. Bu arada birçok genci de alıp götürmede kusur etmedi. Rakowski ve Glassman'la ayaküstü konuşmaya başladık. Rakowski, Troçki'nin götürülüşüne yetişemediği için derin bir üzüntü duyduğunu söylüyor, Moskova'dan çıkmadan hangi araçla onun önünü kesip konuşabileceğini soruyordu. Kendisine bunun olanaksızlığını anlattım. Poznanski ve Sermuks'un dönüşlerini beklememiz gerektiğini söyledim. Oysa ne Poznanski'nin ne de Sermuks'un bir daha hiç dönmeyeceklerini, Troçki'nin treniyle birlikte yola çıktıklarını daha sonra öğrenecektim. Glassman derin bir suskunluğun içinde bomboş bakıyordu. Söylenenlerin çoğunu anlamadığını sanıyorum. Sanki bir şokun etkisindeydi ya da bir baygınlıktan yavaş yavaş kendine döner gibiydi. Ev tenhalaşmıştı. İçeridekilerin bir büyük bölümü görevlilerce götürülmüş, bir bölümü de kendiliklerinden yavaş yavaş ayrılmaya başlamışlardı. Nina'yı yeniden gördüğümde artık iyice karanlık basmıştı. Nina pencereden dışarıya bakıyordu. Beni gördüğünde başını çevirmeden, ''İşte Georgi Vasilyevich'' dedi. ''Hepsi bu.'' ''Yoldaş Nina'' dedim. ''Benden isteyeceğiniz bir şey olduğunda beni aramalısınız.'' Hiçbir şey söylemedi. Beni uğurlamak için kapıya kadar yürürken gözünün babasının yemek salonundaki koltuğuna ikide bir takıldığını gördüm. Bu boşluğu kavramaya, bu boşluğu sindirmeye çalıştığı belliydi. Oysa Nina bunda başarı gösteremedi. O nedenle Nina'nın öyküsüne kısaca değinmeliyim. Nina'yı Troçki'nin götürülüşünden sonra birkaç kez ve son kez ölümcül yatağında sayrılar evinde bulduğumdan bir de Moskova'daki yaşamıma Glassman'ın yazgısıyla birlikte bu olayın bir damıtık acı gibi süzülüşünden işte bu iki nedenden dolayı söz etmek gereksinimi duymaktayım. Nina ailenin küçük kızıydı. Aile içinde kendisine Nunuşka deniyordu. 26 yaşındaydı. Babası sürgündeyken doğmuş, toplama kamplarında büyümüştü. Devrim gerçekleştiğinde Nina henüz 15 yaşındaydı. O zamandan bu yana bu devrimci ailenin içinde onunla birlikte devrimin gecelerinden sabahına, sabahlardan gecelere yuvarlanıp giden olayların içinde devrimle yoğrulup onunla beslenerek büyümüştü sanki. Karşıtçıların önde gelen militanlarından biriydi. Kocası da kendisi gibi militan bir devrimciydi. Kocasının özellikle çalışma kamplarındaki başarısından çok kişinin söz ettiğini biliyorum. Troçki'nin sürgüne gönderilmesinden birkaç gün önce hiçbir açıklama gösterilmeden tutuklanmıştı. Nerede olduğunu bilen de yoktu. Sürgünden sonra salıverileceğine herkes kesin kes inanıyordu. Özellikle hükümet kendisinden gösteriler düzenlemekteki becerisinden çekindiği için bu tutuklamayı gerçekleştirmişti. Öyle sanılıyordu. Troçki sürgüne gönderilince de salıverilecekti. Nina da partiden atılmıştı. Tıpkı kocası ve babası gibi. Nina'nın babasına düşkünlüğü, ona sevgisi herkesçe biliniyordu. Karşıtçılar arasında yer alışını bu sevgiye ve bağlılığa bağlayanlar olduğu gibi onun katıksız bir Leninist olmasından ötürü karşıtçılarla birlikte olduğunu söyleyenlerin sayısı da az değildi. Bu son savı ileri sürenler onun katıksız bir bolşevik olduğunu tanıklayan birçok olayı peş peşe sıralamakta hiç güçlük çekmiyorlardı. Poznanski ile birlikte Troçki'nin 16'sında ertelenen sürgününde valizleri taşıyarak eve döndüğümüzde evdeki tüm kargaşalığın içinde Nina'dan gözümü ayıramıyordum. Tüm bu çevrenin içinde Nina, gepegenç güzelliğiyle öyle sakin, öylesine tedirginsiz bir inançla babasına bakıyordu ki insan bu bakıştan nedenini bilmediği bir biçimde ürperiyordu. Nina gözünü ayırmıyordu babasından. Sanki onu bir daha hiç ama hiç göremeyecekmiş gibi, onu içine hapsedecekmiş gibi bakıyordu. Çevresindeki koşuşmaların, bavulların, valizlerin yeniden yerleştirilmesinin, sağa sola emir vermelerin farkında değilmiş gibiydi. Sürgünün iki gün için ertelenmiş olmasını bile umursamadığı belli oluyordu. Kendisine bir soru yöneltildiğinde en kestirmeden en yalın yanıtı veriyor, sonra yeniden susuyordu. Olgunca duruşundaki bu davranış çevresini içten içe kendi kendinde eleştirdiği kanısını uyandırıyor. Bunu anlamakta gecikmeyecektim de. Yine bu odada bulunanların aksine yenildiklerini kabul ediyordu. Bunu hiç de geçiştirmeye niyetli olmadığı, bu konuda hatır gönül tanımadığı, verdiği yanıtlardan anlaşılıyor, bugünkü olayların aslında yenilgiyi bir kez daha vurguladığını söylemekten çekinmiyordu. Bunu hiç de öyle üstü kapalı bir biçimde yapmıyordu. Apaçık söylüyordu. Ağabeyi Liova'yı gardaki olayları anlatırken coşkusunun tam orta yerinde hafifçe azarlarmış gibi konuştuğunda herkes bunu anlamakta güçlük çekmedi. O gün Liova demişti hafifçe gülümseyerek, farkında mısın nice zamandır yerlerde sürünen, afişleri yırtılıp yerde sürüklenen, hastaneye kaldırılan insanların, ölülerin sayısıyla övünür olduk. Liova birden kıpkırmızı kesilmişti. Yanılıyorsun Ninişka dedi. Savaşımızın nasıl gittikçe çoğaldığını, nasıl kitlelere ulaştığını gösterebilmek için salt bu anlatılanlar, bunu vurgulayabilmek için işte. Nina hiçbir şey demedi. Asıl gerçeğin böyle yapyalın bir biçimde Nina'nın söylediği gibi olduğunu çok kişi de biliyordu. Ama bunu açıklama yürekliliğini hiç kimse gösteremiyordu. Kendi zayıflığımızda ve kendi yenilgimizdeki yalnızlıkta gittikçe daha çok birbirimize sokulmanın seçeneksizliği içindeydik. Nina inancında da, politikasında da, sevgisinde de o katıksız yaratılıştaki az bulunur insanlardan biriydi. Nikitich Smirnov'un onu bu kadar çok sevmesindeki nedeni şimdi daha iyi anlıyordum. Bir gerçek vardı. Karşıtçılar 15. kongreden sonra partiden çıkarılmışlar, önde gelenleri GPU ajanlarının denetiminde bir bir sürgüne gönderilmeye başlanmıştı. Karşıtçılar küçüle küçüle sanki bu odaya sığınmış, Troçki'nin yemek salonunu dolduracak kadar kalmışlardı. Nina bunu görmezlikten gelemezdi. Neki Nina babasını çok seviyordu. Bu yenilginin üstünde babasına olan sevgisi hiçbir şey eksilmemiş bir biçimde pırıl pırıl göz bebeklerinde tüm davranışlarında yansıyordu. Babasının yenildiğini biliyordu Nina. Bunu gizlemiyordu. Bunu maskelemeyecek kadar devrimci edinimleri, savaşımları olmuştu. Ama sanki bir daha babasını hiç göremeyecekmiş gibi bakışlarını babasından ayırmıyor, bu telaşlı ortamda o, sakin sakin babasını izlemek, bazen de gerektiğinde onunla konuşmaktan başka hiçbir davranışta bulunmuyordu. Nina 9 Haziran'da öldü birdenbire. Troçki'nin ve ailesinin Almaty'a sürgününden tam tamına 154 gün sonra. Benim tutuklanmamdan aşağı yukarı bir ay kadar önce Nina sağlıklı bir görünümdeydi. Bu sağlıklı yapıda birdenbire verem ortaya çıktı. Hastalık 4 nala ilerledi. 3 ay içinde yiyip bitirdi Nina'yı. Herkes büyük kızları Zinuşka için böyle bir sonuç beklerken Nina'nın 3 ay içinde eriyip sönmesine inanamadılar. Troçkiler bu sırada Nina'nın başına gelenlerden habersiz büyük kızları Zinuşka'nın Almaty'a kocasıyla birlikte gelmesini bekliyorlardı. Zinuşka'nın bir hastane köşesinde ölmekte olan kardeşine bakmakta olduğundan haberleri yoktu. Nina'nın kocasını da salıvermemişlerdi. Ne olduğundan da kimsenin kesin bir bilgisi yoktu. Karşıtçıların izi sürülüyordu. Çok kişinin yüreği delik deşik, gidip görmekten çekiniyorlardı Nina'yı. Ben gittiğimde Zinuşka'yı başında buldum. Nina beni hemen tanıdı. Georgi Vasilievich dedi. Babama mektup yazdım. Başkalarından duymasından daha iyidir olacağı. Bu mektubun eline ulaşacağına güvenebilir misiniz? Yoksa başka bir yöntem mi düşünmeliyiz? Yoldaş Nina dedim. Babanla sürekli mektuplaşan dostlarına sormalıyım. Ama sanırım mektuplar hemen hemen tümüyle eline ulaşıyor. Rakowski yoldaş dün aldığı mektuptan söz ediyordu. Uluslararası Komünist Kongresi hazırlıklarından, Troçki yoldaşın bu kongre için alabildiğine yoğun çalıştığından söz ediyordu. Almaty sağlıklarına çok iyi gelmiş. Troçki oradaki yoldaşlarla sık sık av partileri düzenliyormuş. Hafifçe gülümsedi Nina. Troçki iyi bir devrimciydi yoldaş Georgi Vasilievich. Ama Lenin'siz hiçbirinin yeterince güçlü olmadığını gördük. Bir süre sustu. Konuşmak için tüm gücünü toparlamaya çalıştığını sezinlemekte güçlük çekmedim. Ne ki Troçki iyi bir babaydı da. Vasilievich yoldaş, buna inanmanızı isterim. Bizimle yeterince ilgilenebilmek için zaman zaman nelere katlandığını biz çok iyi biliriz. Birden babasını nasıl özlediğini, şimdi yatağının yanı başında babasının bulunmasına nasıl bir gereksinme duyduğunu dehşetle kavradım. Kalktım, izin istedim ve dışarı çıktım. Zinuşka'nın kocası Gautier ile koridorda şöyle ayaküstü konuşup birbirimizden ayrıldık. Sanırım bundan 2 ya da 3 gün sonra Nina'nın öldüğünü duydum. Cenazesinde çok az kişi bulundu. Zinuşka kız kardeşinin ölümünden 2-3 gün sonra tüberkülozlular için yapılmış son derece ileri bir tekneye sahip sayrılar evine yatırıldı. Nina'nın sözünü ettiği mektup ölümünden tam 73 gün sonra eline vardı. Troçki, Almata'da kızının öldüğünü öğrendikten birkaç ay sonra. Rakowski, Troçki'ye gönderdiği mektupta Ninushka'nın ölümünü şöyle belirtti. Sevgili dost, senin için, Ninushka için, hepiniz için yürekten acı duydum. Uzun süreden beri devrimci Marksistliğin çilesini taşıyorsun sırtında. Ama şimdi ilk kez bir babanın sonsuz acısını duyuyorsun. 13. Son sürgün. Peloponesliler, ayrıca hiçbir düşman ne denli sayısal üstünlükte olursa olsun sizi korkutmamalı. Şu nedenle, geldiğiniz kent devletlerde çoğunluk hükmetmiyor azınlığa. Tam tersi, azınlık kendi yasasını kabullendiriyor kitlelere. Bunu sağlamak için de tek yetkinliği silahlarının güçlülüğü. Yalnızca o işte. Ispartalı General Brasidas, Tukidides, Pelopones Savaşları. Büyük sürgün dönemini yaşıyorum artık. Tüm dostlar bir bir ayrılmaya başladılar Moskova'dan. Yalnızlık bir duman gibi indi içime. Garda kucaklaştığımız yoldaşlar, Moskova'da kalan bana, kendilerini unutarak son öğütlerde bulunmakta kusur etmiyorlar. Kendine özen göster Georgi Vasilievich, kendine de ilişkilerine de, seni bizim gibi sürmediklerine, partiden de atmadıklarına göre seni gözlerinin önünde hem de kilit bir yerde bulundurmanın kendilerince çok önemli bir nedeni olmalı. Bu nedenin ortaya çıkması gecikmeyecektir Georgi Vasilievich. Moskova ayaklanması bitsin, sıra ondan sonra bu nedenlere gelecektir. Kendini sakın. O zaman Mirachkovski'ye bağırdım. Ben kendim nasıl bağırdığıma şaşırdım. Öylece baka kaldım Mirachkovski'ye. Karısı da valizlerinin arasından kaydırdığı bakışlarıyla bana öylece baka kaldı. Kendimi nasıl sakınabilirim Mirachkovski? Kendimi neden sakınacağımı bilmedikten sonra bu öğüdün geçerliliği yok. Sonra bağışla yoldaş Mirachkovski dedim. Sinirlerim bozuk. Mirachkovski, işte belki de sakınman gereken nedenlerden biri bu Vasilievich dedi. Bir süre sustum ve yalnızlığım gittikçe yoğunlaşıyor yoldaş Mirachkovski dedim. Biliyorum ama yenilmemelisin. Moskova garındayız. Mirachkovski sürgüne gönderilenlerin en sonuncusu. Troçki'nin sürgüne çıkarılmasından sonraki 20 gün içinde tüm karşıtçıların önde gelenleri art arta sürgüne gönderildiler. Son sürgün Mirachkovski Sibirya'ya gönderiliyor. Son sürgün benim dedi Mirachkovski. Doğrusu yaman bir adı olur bir öyküye son sürgün adı. Moskova garında zaman gece yarısını çoktan aşmış. Bekleme salonunda Mirachkovskileri götürecek treni bekliyoruz. Salonda sigara dumanından göz gözü görmüyor. Gözlerimin yanması belki de bundan. Mirachkovski'yi trene teslim edecek görevlilerden bir ikisi az ilerimizde ayakta kendi aralarında hiç bizimle ilgileri yokmuşçasına konuşuyorlar. İnsan onların konuşmalarını uzaktan izlediğinde Moskova'nın sıfırın altında 25 derece gece yarısı soğuğunda bunların böyle dereden tepeden söz edermiş gibi umursamazlık içindeki konuşmalarına çok şaşar. Ama birçok şey şaşırtıcı değil artık. Mirachkovski yoldaş, ne yapmam gerektiğini söyler misin? Sanki bu soruyu o iki görevliye sormuşum ya da sorumu onca uzaklıkta olmalarına karşın çok net duymuşlar gibi ikisinin de bakışlarını bize yönlendirdiklerini duyarlıyorum. Ne söyleyebilirim Vasilievich? İç savaşın en kanlı, en çıkış olmayan bir zamanında ne yaptığını düşün. Bugün de onu yap. Yanılıyorsunuz Mirachkovski yoldaş. O zaman işim kolaydı. İç savaş kolaydı Mirachkovski yoldaş. Şimdiki yalnızlığım yanında. Çünkü bana ne yapmam gerektiğini söyleyen partim vardı. İki GPU ajanı verdiğim yanıtı beğenmişçesine başlarını çevirip yeniden kendi aralarındaki konuşmalara daldılar. Parti yine var dedi Mirachkovski. Parti her zaman da olacak. Bizim yenilgimiz partinin varlığını tartışma konusu yapmaz ki Vasilievich. Bundan böyle partiden atıldığımız için hepimiz yalnızız. Bunu unutma. Partiden atıldığımız için yalnızız biz. Yenilmiş politikacılarız çünkü. İyi birer devrimciydik belki. Ama kötü politikacılardık. Yine de kurtarabileceğimiz şeyler olduğuna inanıyorum. Partiyle bir daha ilişkilerimizin önceki gibi düzeleceğini pek sanmıyorum. Zinoviev ile Kamenev'in 15. kongre arifesinde gerilemekte olduklarını duydum. İşi sonuçta nereye dek götürürler bilemiyorum. Ama artık bu tür yanlışlıkları yapmayacak kadar deneyim sahibi olmamız gerekir. Yenilgimizi kurtarmalıyız Vasilyevich. Nasıl yani? Yenilgimizi doğrulamalıyız. Kurtaracağımız tek şeyin, tek gerçeğin bu olduğuna inanıyorum. Anlamakta güçlük çekiyorum Mirachkovski. Seni dinlememekle yoldaşların yenilgiye sürüldüklerini mi söylemek istiyorsun? O tartışmayı yeniden gündeme getirmenin kimseye bir yararı dokunmaz Georgi Vasilyevich. Sorun kimin haklı çıkıp çıkmadığının araştırılmasından ötede. Ama o tartışmanın temel gerçeğini görmezlikten de gelemeyiz. Gelmemeliyiz. O tartışmamızda yenilgimizin öğeleri gizlidir çünkü. Yenilgimizi kurtaralım hiç olmazsa derken işte bunu amaçlıyorum Vasilyevich. Niçin yenildiğimizi hiç kimseden gizlemeyecek kadar açık yürekli davranmalıyız? Yenilgimize neler, hangi etkenler neden oldu? Tüm bunları bir bir gelecek kuşaklara aktarabilecek kadar uyanık davranmalıyız. Bolşevik olmayan yöntemlere başvurduğumuz için yenildiğimizi hiçbir zaman gizlememeliyiz örneğin. Partiye ters düştüğümüzü, karşıtçıların parti içindeki çalışmalarında nasıl yalnızlaştıklarını Glasman'ın bize ilettiği sayısal değerlerle olduğu gibi aktarabilmeliyiz. Parti dışı karşıtçılığı geliştirerek hiçbir yere gidilemeyeceğinin tanıklığını yapmalıyız bundan sonraki yaşamımızda. Bir Bolşevik'in her zaman, nerede olursa olsun kendisini bekleyen mutlaka bir görevi vardır. Bunu nasıl unutabiliriz Vasilyevich? Bundan sonraki yaşamımızı Bolşevik ilkelerin her türlü saptırmacılığa karşı savunucusu olarak yalın bir biçimde değerlendirebilirsiniz. Dinle Georgi Vasilyevich, çok kişi şimdi yeterince farkında değil ama asıl tehlike şu. Gelecek kuşaklar yanlış saptırılmış Troçki-Stalin tartışmasını miras almamalıdırlar bizden. Her şeyi bilebildiğimiz ayrıntılarınca en doğru bir biçimde öğrenebilmelidirler. Yenilgimizi de işte o nedenle gizlemeye çalışmamalıyız. Yenilgimize bahaneler, yapay özürler yaratma yolunu kesin bir biçimde kendimize kapamalıyız. Bizim yenilgimizin nedenleri onlara gerçeği tüm diyalektik yapısıyla birlikte kavratmaya yardım etmelidir. Bunun içinde kendi pratikleri için eşsiz deneyimler bulunduğunu anlatmalıyız onlara. Belgeleriyle aktarabilmeliyiz. Bolşevik ilkelerimizin omurgasını, temelini oluşturan Leninist örgütlenme biçiminin nasıl Marksizm'den sonra insanoğlunun devrimci pratiğinde geliştirdiği en önemli bir aşama olduğunu bıkıp usanmadan anlatabilmeliyiz. Onun yaşayan, kendi kendini yenileyen organik yapısının birer hücresi gibi sürekli yenilenmeyi ve çoğalmayı sağlayabilmeliyiz. İvan Nikitich Smirnov'u beni dinlememekle suçlamayacağım Vasilyevich. Tam karşıtı kendimi suçlayacağım. Smirnov yoldaşın nasıl katıksız bir Bolşevik olduğunu söylemeye gerek yok. Ama anlatamadım konunun önemini ona. Doğrusu ya her şeyi yeterince zamanında kavramaya da hiçbir zaman doğru dürüst zamanımız olmadı. Ama ne olursa olsun sonuna dek çaba gösterebilmeliydim. Bunda hepinize karşı sorumluyum. Lenin'den sonraki yazgımızın nasıl belirlenebileceğini sezinlemekte geç kaldık bir bakıma Vasilyevich. Avrupa'da patlamayan, gerçekleşmeyen bir devrim karşısında biz genel yapısıyla büyük bir köylü toplumu, Bolşevik ilkelerimizde gerilememek, yozlaşmamak, kısacası menşevikleşmemek için daha da Bolşevikleşmek, daha da bu ilkelere sımsıkı sarılmak zorundaydık. Bunu yapamazsak gerilemeye başlayacağımız kesindi. Erek sapmasına uğramamız kaçınılmaz olabilirdi. Bu varsayımı gözden kaçırdık. Ne Stalin Leninist bir Bolşevikti ne de Troçki. Hiçbiri tam ve eksiksiz Bolşevik olmadıklarını Lenin olmadan Leninist ilkeler doğrultusunda savaşın veremeyerek doğruladılar. Troçki bir bakıma bu savaşımı verebilmekte daha şanslıydı. Kişisel yetenekleriyle ve çevresinde kendisiyle birlikte omuz omuza savaşın verenlerle. Ama herkesi yarı yolda bırakıverdi Troçki. O nedenle kendisine daha da öfkeliyim Vasilyevich. Bizlere gelince, yaşamını partinin Bolşevik ilkeleriyle iç içe oluşturmuş, gerek siyasal iktidarın alınması aşamasında, gerek iç savaşta, gerek çalışma savaşında başarılı savaşlar vermiş olan bizler, yeterince Leninist olmadığımızı yenilgimizle gösterdik. Bir de bu konuda güçlü olabilseydik Vasilyevich, tüm bu eşsiz deneyimlerden geçmiş bir kuşak, tüm dünya proletaryasına yepyeni, alabildiğine güçlü ve deneyimli savaşçılar armağan edecekti. İşte bunu iyice belirlemeliyiz Vasilyevich. Yenilgimizin kaynağını göstermeliyiz. Bununla yetinmeyerek bu noksanlığımızın nelere patladığını da belirtmeliyiz. İvan Simirnov'un hiç unutamayacağım güzellikte bir konuşmasını sık sık anımsadığım olmuştur yoldaş. Bir konuşmamızda bana 3 aşağı 5 yukarı şöyle demişti. Komünizmin bile kurtarmaya yetmeyeceği bir dünyaya doğru gidiyoruz Miraçkovski yoldaş. Durumu böyle değerlendiremezsek gelecek kuşakların yargısı yakamıza amansız sarılacaktır. Korkunç ve açgözlü bir burjuvazi dünyamızı nasıl tüketmekte, kendi devrimimizi gerçekleştirdiğimiz zaman daha iyi anladım. Yeni yıkılmışla, kurulmakta olanın canlı yaşadığı bir dönemde gözlerimle. Ne kötü tüketiyorlarmış dünyamızı Miraçkovski, ne kötü, ne insafsızca ve sorumsuzca. Bu sömürü öylesine insanın etine, kemiğine, beynine bir kanser gibi işlemiş ki, birey bile tek başına kendi kendini sömürdüğünü, kendi kendine en acımasız koşullara mahkum ettiğini düşünemez olmuş. Çok iyi anımsıyorum Vasilyevich, Simirnov şöyle bağırmıştı. Dünyamız tükeniyor Miraçkovski. Biz buradakilerden dünyamızı belki kurtardık ama başka ülkelerde daha da açgözlü dünya kapitalizmi ve burjuvazisi dünyamızı tüketmeyi sürdürüyor. Elimizi çabuk tutmalıyız Miraçkovski. Gelecek kuşaklara har vurup harman savrulmuş bir dünya bırakacağımızı düşündükçe kendi kendimde dehşete kapılıyorum. Ah Miraçkovski, tarihte ilk kez yenmiş bir sınıf olarak bizi nasıl sorumlulukların beklediğini görünce ilkelerimize daha da sıkı sıkıya sarılmaktan başka hiçbir çıkar yolumuz olmadığını düşünüyorum. Komünizmin bile yetmeyeceği bir dünya ile karşı karşıya kalmaktan ödüm patlıyor. Miraçkovski bir an sustu. Bir an birlikte en zorlu günleri yaşadıkları yoldaşı Ivan Nikitiç Simirnov'u düşündüğü belliydi. Ben de Simirnov yoldaşla Nijni Tagil'de birlikte yaptığımız konuşmayı anımsadım. Miraçkovski'ye aktardığı kaygılarını 2 yıl kadar önce bana da aktarmış olmasından derin bir kıvanç duydum. Şimdi Tiflis'te Nikitiç Simirnov. Sürgüne yeni yerine alıştı mı bilmiyorum ve Miraçkovski'ye yeniden dönüp bakıyorum. Onun en yakın arkadaşı, dostu, yoldaşı Miraçkovski de belki 1 saat, belki de yarım saat sonra kendisini Sibirya sürgününe götürecek olan trene binip buradan Moskova'dan ayrılacak. Dinle Georgi Vasilyevich, bundan sonraki yaşamımızın kolay olacağını söylemek olanaksız. Artık bir yanlışlık yapmamakla yükümlüyüz. Bireysel yaşamımızda Bolşevik ilkelerle tümüyle iç içelik sağlayarak yaşamalıyız. Biz her zaman görev adamı olduk Vasilyevich. İlkelerimizden uzaklaşma ya da bu ilkeler karşısında yeterince uyanık bulunmama bizi nasıl partiden söküp attıysa bundan böyle de özel yaşamımızda da aynı uyanıklığı gösteremezsek bu kez bizi yaşamın içinden öyle söküp alır ve acımasızca bir yana fırlatıp atar. Kendimizi kendimizde kurtarabilmenin yolu da bu Vasilyevich. Biz birey olarak başıboş birer yalnızız. Bu yalnızlığın içinde boğulup gideriz sonra. Bu yalnızlığı ilkelerimizi dimdik kendimizde ayakta tutmakla yenebiliriz. Bunu unutmaman gerekecek sanıyorum. Bundan sonraki görev belirlemesinin Troçki-Stalin çatışmasındaki sapmaları aydınlatabilmek olduğunu düşünmelisin. Bu nedenle tüm belgelerimizi korumalıyız. Öteki ülkelerin bolşevikleriyle ilişkilerimizi daha da sıklaştırmalıyız. En küçük bir çiziktirmenin bile bir önemi olabileceğini, yepyeni bir değerlendirmeye yol açabileceğini unutmamalıyız. Yaşamak böylesine bir görev kılavuzunu kendimize belirleyerek büyük bir kıvanca dönüşebilir bizde. Başka türlüsü ise karamsarlık, yalnızlık ve hiçliktir. Bak Georgi Vasilyevich, insanoğlunun Androkles adını unutması olanaksız. Androkles kim mi? Atina'daki Güçlü Halk Partisi'nin en önde gelen liderlerinden biriydi Androkles. Atina'daki halk yönetimini yıkabilmek için yola çıkanlar bir gece geliştirdikleri bir girişimle Androkles'i öldürdüler. Atinalılar bu cinayet karşısında sindiler. Halkın oluşturduğu Atina donanması o sıralarda Ege Denizi'nde savaş halindeydi. Atina'daki soylular kendi iktidarlarını kurabilmek için geliştirdikleri ve buna benzer cinayetlerle Atinalıları sindirdikten sonra iktidarı ele geçirdiler. Ama bu Atina sitesinin düşmanlarınca duvarlarının yıkılmasına, tarihten silinmesine neden olarak acı sonun başlangıcını oluşturdu. Atinalıların nasıl korktuklarını, nasıl sindiklerini unutamayız. Androkles'in bu halk düşmanı girişimlere karşı verdiği savaşımı da. Kendimizi işte böyle, tıpkı Androkles gibi kıskançlıkla savunmalıyız tarihe karşı. Bizi unutturmak isteyenlere, bizi belgelerden bile kazımak isteyen resmi menşevikleşmeye karşı vereceğimiz savaşımın öğretisi kuşaktan kuşağa geçecektir. İlk kez yenmiş sınıfın öncüleri olarak deneyimlerimizin silinip gitmesine kesin olarak izin vermemeliyiz. Trenin geldiğini uzun sireninden anladık. Perona çıktığımızda istim dumanlarının tüm peronu kapladığını gördüm. Bu sis içinde Miraçkovski ve karısını bir yitiriyor bir buluyordum. Miraçkovskiler trene doğru yürümeye başladıklarında görevliler ve dostları çevresini kuşattılar. Yine de vagonun basamaklarında birbirimizle kucaklaşma olanağını bulabildik. "Kendini yorma Vasilievich," diye bağırdı Miraçkovski. "Kendini bırakma. Bugüne değin seni oluşturan savaşıma sakın sırtını dönme. Bu ölümümüz demektir Vasilievich. Umursamazlık bir Bolşevik'in ölümüdür. Yeniden görüşünceye dek Allah'a ısmarladık." Ve Miraçkovski akkaranlığında gitti gecenin. Bir süre her zaman yaptığım gibi Moskova sokaklarında yürüdüm. Garın önündeki arabalara binen yoldaşlar hızla ayrıldılar. Miraçkovski'nin söylediklerini düşüne düşüne eve geldiğimde sanırım sabah oluyordu. Bir süre sonra üstümü değiştirip halk komiserliğindeki işime gittim. Memurlar henüz tek tük geliyorlardı. Moskova'da o kışı alabildiğine tedirginsiz geçirdim. Buna kendim de şaştım. İçimde en küçük bir kıpırdanış yoktu. Miraçkovski ile yaptığım konuşmanın mı buna neden olduğunu düşündüm. Ama beni göreve çağırışındaki hedef belirlemesine bir türlü doğru dürüst kavrayıp çıkartamadım. İçim kış uykusuna çekilmiş gibiydi sanki. Bu durum sanki beynimin kıvrımlarında da gittikçe yoğunlaşmaya başlayan derin bir yarı uyku dalgınlık biçiminde sürdü. Ne ki bu durum halk komiserliğindeki görevimi aksatmama neden olmuyordu. Denetimlerimi sürdürüyordum. Özellikle de imalatla ilgili birimlerde. Çok kez Moskova dışına çıkmak beni bu dalgınlığımdan alıp götürüyordu. Bu denetimlere sığınmaya çalıştığımı sezinlediğimde bir bakıma artık iş işten geçmek üzereydi. Yatağa yatma korkum işte ilk kez böyle bir zamanda başladı. İlk önceleri olup bitenin bilincinde değildim. Yatağa yattıktan bir süre sonra gerekli gereksiz kalkıyor, anlamsız bir biçimde dolaştıktan ya da çalışma masamda bir iki satır okuduktan sonra yeniden yatağa girebiliyordum. Geç de olsa uyuyabiliyordum. Ama birden nedenini kavradığım zaman yatağa girmekten ürkmeye başladım. Nedenini nasıl kavradığımı da bir türlü bulup çıkaramadım. Başımı yastığa koyduğumda uykunun derinliklerine dalıncaya dek geçen sürede düşüneceğim, düşünü kuracağım hiçbir şeyin kalmamış olduğunu görmekle birden irkiliyordum. Öyle bir irkilişti ki bu, bir daha yatağa girme yürekliliğini bir türlü kendimde bulmamaya başladım. Uykuya dalarken geçen sürede başım bomboştu, bir teneke kutu gibi bomboş, içi boşalmış gibi. Sanki kafamın uçup gideceğini, yastıkta eriyeceğini düşünmeye başladığım bir sırada artık kendimi çalışmamasam da uyuklar bulurdum. Bu uyku bile değildi, bir çeşit dalıp gitme, derin bir boşlukta sızma gibi. Annemin doktora gitmen konusundaki üstelemelerine gerek kalmadan ben, Nina'nın ölümüyle birlikte karamsarlığımın durgunluğunda yoğunlaşan bir kıpırdanışa, durağanlığımı parçalayan bir oluşumun gittikçe geri geri yuvarlanıp giden eylemi içine düştüm. Nina'nın kocasını Troçki'nin sürgüne çıkarılmasından bir gün önce tutuklanmıştı. O günden bu yana işte ilk kez o gün Moskova mezarlığında gördüm. İki görevlinin arasında mezarlıktan oldukça uzakta karısının gömülmesini izliyordu. Uzunca kıvırcık sakalları içindeki yüzü bana alabildiğine uzamış gibi göründü. Rengi soluktu. Belki Nina'nın yüzü bile o kadar soluk değildi, bilmiyorum. Zinişka'nın kocası Gautier ile bir laflamamızdan tüm gerçeği öğrendim. Genç adamı onlar da tutuklandığından bu yana ilk kez görüyorlardı. Nerede olduğunu bildikleri de yoktu. Sayrılar evine gelip de karısını ziyaret etme olanağını bulamamıştı. Daha doğrusu böyle bir olanak verilmemişti kendisine. Ama nasıl bir vicdansa bu vicdan, karısının ölümünü hemen iletmede ve cenazesini iki görevli arasında izletmede hiçbir sakınca görmüyordu. Biz Gautier ile konuşurken karısı Zinüşka, Nina'nın kocasının yanına gitti. Onunla konuştu. Ama ne konuştuğunu hiçbir zaman öğrenemedim. Zinüşka ağlamıyordu. Çok yorgundu Zinüşka. Öyle bir yorgunluk ki ancak ölümle dinlenilir. Ölüm derin ve güzel bir uyku gibi gelecekti sanki Zinüşka'ya. Gautier, karısının tüberkülozlular için özel yapılmış bir sayrılar evine yatırılacağını söylediği zaman kendisine inanmakta güçlük çektim. Nunuşka'nın gömülme işlemi bittiğinde birden genç devrimci kocasının iki görevliye aldırmadan hızlı hızlı mezarın başına doğru yürüdüğünü gördüm. Nina'nın toprak tümseyi başında durdu. Oradaki çiçeklerden birini alıp bu tümseyin üstüne boydan boya yatırdı. Sandım ki Nina'yı çok sevdiği bir gece onun dalıp gitmiş uykusunda kendisini uyandırmamak için yavaşça üstünü örtüyor. Sonra kalktı. İki görevlinin arasında mezarlığın kapısında gittikçe ufalarak gözden gitti. Nina'nın mezarı işte böyle üstündeki kırmızı gülle kaldı aklımda. Ölümsüzlüğünü bende saklayarak. Oysa çok değil. Buraya bir hafta sonra yeniden geleceğimi, yoldaş Glazman'ın cenazesini izleyeceğimi biri çok kesin bir biçimde bana söylemiş olsaydı. Yuvarlanıp gitmekte olduğum kara bir çığın altında kendisine duyup da anlamam olanaksız olurdu yine de. Çok anlamsız bir biçimde nerede okuyup öğrendiğimi bir türlü anımsayamadığım bir tümce son zamanlarda kafamın içinde geniş uğultularla yankılanıp duruyor. Genç Danimarka prensi Hamlet'in bir sözcüğü, yarım yamalak bir sözcüğü sanki çok önemli gizleri kendisinde taşıyormuş gibi beni zorluyor. Dayan yüreğim dayan diyen genç Danimarka prensini bir türlü gözümde canlandıramıyorum. Ama neye dayanması gerektiğini anlamak için beni böylesine zorlamasının anlamını kestirmeye yine de elimden geldiğince çaba gösteriyorum. Glasman'ın intiharını karısı Vera evlerinde bana şöyle anlattı. Her sabah alışık olduğu gibi erkenden uyanıyordu. Geç kalmış gibi hızla giyiniyordu ama giyinmesi bittikten sonra bir an ne yapacağını bilmez biçimde odanın ortasında çakılıp kalıyor, sonra pencere kenarına gidiyor ve oradan uzun uzun dışarısını gözlüyordu. Ben işe, çocuklar da okula giderlerken onu çok kez giyinik bir biçimde pencere önünde görürdük. İlk önceleri zaman geçirmek için sanmıştım. Bizim ardımızdan bir süre sonra onun da çıktığını biliyordum çünkü. Bildiğin gibi Sağlık Halk Komiserliği'nde görevliydi. Biliyorum çok küçük bir görev vermişlerdi kendisine. Küçücük bir masaya sığınmak zorunda kalmıştı. Herkes bir takım evraklarla, yazı çiziyle uğraşırken o elinde bir kalem, sığındığı küçücük masadan hep dışarısını gözetliyordu. Hep dışarısını, öylesine özenle, öylesine gözünü kırpmadan bakıyordu Vasilyevich. Onu bir kez böyle gördüğümde birinin kendisini çağırmak için pencereden işaret edecekmiş de o işareti bekliyormuş kanısına kapıldım. Bir kez onu almaya gittiğimde 8-9 masanın tıkıldığı küçücük odada sigara dumanları içinde öylesine dalıp gitmişti ki yanına dek sokulduğumda bile beni görüp tanıyamadı. Boynunu uzatarak gün boyunca öyle kalıyordu. Bu küçük dairedeki memurlar ilk ataması çıktığında kendisinden çok korkmuşlar, çok çekinmişlerdi. Kendisiyle ilişkide bulunmamaya alabildiğine özen gösteriyorlardı. Bu kendi dairelerine sürgün devrimcinin ileride kendi başlarına da bir takım çoraplar örmesinden çekiniyorlardı. Karşıtçıların en dövüşkenlerinden biri olarak gözlerinde büyüttükleri Glasman gelip de küçük masasına oturunca daha ilk bakışta yanıldıklarını anladılar. Glasman hiç de öyle biri değildi. Kibar, nazik, zarif bir adamdı. Kendileri onun yanında aslan gibi kalıyorlardı. Bunu anlar anlamaz kendisinden çekindikleri için gösterdikleri özeniyi silip atmışlar. Onu umursamamaya, zaman zaman da telmihli şakalarla dalga geçmeye bile başlamışlardı. O ise hiç bunlara aldırmadan dışarısını gözlemeyi sürdürüyordu. Bu durumunu gördükçe yüreğim parçalanıyordu Vasilyevich. Ne ki bu durumuna kendisi de çevresi de artık alışmaya başlamıştı.
Doktora gitmesine çok söyledim ama beni dinlemiyordu.
Bir gün Vasilievich,
sanırım intiharından 3-5 gün önce kadardı, eve rahatsızlığım nedeniyle dönmek zorunda kaldığımda onu evde görünce donup kaldım. Ben onu her zamanki gibi bizim ardımızdan çıkıp işe gitmiştir sanıyordum ve sanırım ilk kez göreve gitmiyordu. Glassman sabahki gibi pencerede nasıl bırakmışsam öylece duruyordu, hiç kımıldamadan, pencerede donup kalmış gibi. Glassman diye haykırdığımda sırtının ürperdiğini gördüm. Onu kucaklayıp kendime çevirdim. Gözleri kan çanağı gibi kıpkırmızıydı. Sarıldım. Glassman diye ağlamaya başladım. Tanrı aşkına söyle, neyin var? Niçin bunca saattir böyle ayakta dışarısını gözlüyorsun? Çekip şu divana oturttum kendisini. Ben de yanına oturdum. O zaman Vera dedi, işe gitmedim. Sanırım yolu unuttum. Ah Vasilievich, nasıl korktuğumu anlatamam.
Alabildiğine ince yürekli, narin yapılı Glassman'dan korktum ilk kez Vasilievich, bunca yıllık kocamdan ve korktuğumu anlayınca hüngür hüngür ağlamaya başladım. Bir süre saçlarımı okşadı, sonra ellerimi avuçları içine alınca ellerinin buz gibi soğuk ama ter içinde olduğunu duyarladım. Sanki ellerini yıkamış da kurulamamış gibiydi. Ah Vera dedi, her şey yarım kaldı, her şey. Neyin yarım kaldığını kesin olarak söylemem olanaksız ama onu tamamlamak gerekir. Dinle Vera, bir gün beni çağıracaklar. Bir gün bir işaret alır almaz çıkıp gideceğim. O zaman sakın beni merak etmeyin. Hiç kimse gelip çağırmayacak Glassman dedim. İnan bana, hiç kimsenin gelip seni çağırmasına olanak yok. Gerek de yok. Birçok şeyin değiştiğini anlamakta güçlük çekiyorsun. Hepsi bu. Yetinmekte güçlük çekiyorsun. Söylediklerimi tam anlamıyla duyup duymadığını bilmiyorum Vasilievich. Kendi kendisiyle konuşurmuş gibi şunları söyledi. 16. kaset, 1. yüzün sonu.